Ayrım 53.
Sayfa 416. Başka görüşler. Tomassoculuk Aristotelesçi çizgide sürerken Augustinusçu filozoflar da yeni görüşler ortaya koydular. Bu bağlamda üç önemli adla karşılaşıyoruz. Roger Bacon, Dan Scotus ve Ockham'la William. Doktor Admiralibis diye anılan Roger Bacon, 1210-1292 Oxford'da öğrenim gördü, sonra Paris'e gitti. Fransisken tarikatına girdi. 1251'de Oxford'a döndü. 1257'de ders vermesi yasak edildi. 1257'de yeniden Paris'e gitti. Büyük Albertus'a ve Aziz Tomasso'ya ağır eleştiriler yöneltiyordu. 1277-1292 arasında hapis yattı. Jules César takviminin yanlış olduğunu saptayan ve Ptolemyos dizgesini eleştiren Roger Bacon, yansıma ve kırılma olaylarını inceledi. Daha önemlisi, gemi ve uçak gibi çok önemli buluşların ilk tasarılarını geliştirdi. Bacon, Augustinusçulukla deneyiciliği bağdaştırmaya çalıştı. Böylece bilimsel kavrayışı gizemcilikle dengelerken bir istemcilik anlayışı geliştirdi. Buna göre insanın doğaya egemen olması fikri Francis Bacon'dan önce Roger Bacon'da karşımıza çıkar. Bir başka Fransisken Johannes Dan Scotus 1266-1308 İskoçyalıdır. Dan Scotus Oxford'da okudu, Paris'te, Oxford'da ve Köln'de felsefe dersleri verdi. 40 yaşlarına doğru Köln'de öldü. Filozof evrenselleri ruhun gerçekleri olarak görür. Ona göre evrensel tek gerçek varlıktır. Bireylerin hiçbir anlamı yoktur. İnsanı özgür bir varlık olarak belirleyen Dan Scotus, Tanrı'yı özgürlüğün kaynağı olarak gösterdi. Tanrı da istemli bir varlık olmakla kendi özgürlüğünü gerçekleştiriyordu. Ona göre dünyada ne varsa olumsallıkla ilgilidir. Tanrı istese dünyayı yaratmayabilir ya da başka türlü yaratabilirdi. Fransisken Ockham'la William 1280-1350 adcılığın kurucusu oldu. Ockham'la William Oxford'da okudu, orada dersler verdi. Bir dinsel tartışma nedeniyle aforoz edildi, Pisa'ya kaçtı 1328. Daha sonra Münih'te kaldı. Ockham'la William İngiliz deneyici felsefesinin öncüsü sayılır. O da Aziz Albertus gibi felsefenin din bilimden ayrılması için çaba gösterdi. Filozofa göre evrensel kavramların geçerliliği yoktur. Bunlar usumuzun üretimlerinden başka bir şey değildir. Bilginin kaynağında duyu verileri vardır. Metafiziğin alanı doğrulanamaz bilgilerin alanıdır. Bilim ancak somuta yani özele yönelebilir. Tanrısallıkla ilgili bilgiler bize kapalıdır. Ockham'la William, Dan Scotus'un istemciliğine katılır. Ona göre ahlakın temelinde Tanrı'nın özgür istemi vardır. Doğu'da felsefenin gelişimi. Dünyayı kesin çizgilerle Doğu ve Batı diye ikiye ayırmak olası olmasa da iki ayrı kesimin düşünce biçimleri arasında büyük ayrılıkların olması bizi böyle bir ayrım yapmaya zorluyor. Ayrıca nitelikleri açısından her iki bilgi dünyasının birbirinden ayrı uzmanlık alanları olduğu düşünülünce salt batılı düşünce yöntemleriyle Doğu düşüncesini kavramanın ne kadar olanaklı olabileceği tartışmayı gerektirir. Biz bu çalışmada bütünlüğü bozmamak açısından kendi uzmanlık alanımızın dışında kalan Doğu felsefelerini kısaca anmakla sınırlanmak istiyoruz. Razi ve Biruni. Batı'da bu gelişimler olurken Doğu'da da bu çerçevede bir takım dönüşümler yaşandı. Büyük fetihlere girişen, İspanya'dan Çin'e kadar pek çok yerde ağırlıklarını duyuran Araplar iktisadi ve toplumsal gelişimlerine koşut olarak düşünce düzeyinde de etkinlikler ortaya koydular. Bu dönüşümü bazı yazarlar Doğu Rönesansı diye adlandırırlar. 7. yüzyılda başlayan bu Doğu pırıltısı 12. yüzyıla kadar sürdü. Bu arada Yunan filozoflarının yapıtları Arapçaya çevrildi. 9. yüzyılda Arap dünyası Aristoteles'in ve yeni Platoncuların yapıtlarını tanıyordu. İslam'ın kuralları çerçevesinde Yunan felsefesi kaynağından beslenerek gelişen İslam felsefesinin ilk büyük adlarından biri Reyli İran, Ebu Bekir bin Zekeriya Razi'dir. 864-925. Razi, felsefede olduğu kadar tıpta da büyük ün yapmış, Rey ve Bağdat hastanelerinin başhekimliklerinde bulunmuş büyük bir bilgindir. Razi bilginin kaynağı olarak duyuları göstermiş, tüme varımı birinci planda önemsemiştir. Varlığı tanrı, boşluk, süre, ruh, madde olmak üzere beş ilkeye indirgemiş, usu insan için tek yol gösterici saymıştır. 973'te Harizm'de doğan, 1030'da Gazne'de ölen Reyhan Muhammed el-Buruni'de bilimlerde ve felsefede derinleşmiş bir kişidir. Filozof olmaktan çok felsefe tarihçisidir. Yapıtları bu alanda önemli bir kaynak oluşturur. Biruni'nin düşünce yaşamı inişli çıkışlı oldu. Küçük yaşta Harizm Şahların sarayına yakınlaşan Biruni, İbn Sina'nın öğrencisi oldu. Sonra Hindistan'a gitti, oradaki bilim ve felsefe yaşamını inceledi. Ayrıca matematik, gökbilim, fizik ve coğrafya konularında derinleşti. Geometri ve trigonometri alanlarında çalışmalar yaptı. Madenlerin özgül ağırlıklarını inceledi. Arapçayı ve Farsçayı aynı ustalıkla kullanan Biruni'nin ana dili Harizm Türklerinin dilidir. El-Kindi ve Farabi. Felsefenin önemli adlarından Ebu Yusuf Yakup bin İshak El-Kindi 796'da Kufe'de doğmuş, Basra ve Bağdat'ta öğrenim görmüş, 873'te Bağdat'ta ölmüştür. El-Kindi, Aristoteles'in bazı yapıtlarını çevirtmiş, bunlardan büyük ölçüde etkilenmiştir. Çalışmaları yitip gitmiş olan filozofun 30 kadar incelemesi yakın zamanlarda İstanbul'da bulunmuştur. Bu yapıtlar bize onun yalnızca gökbilim, gökbilgisi, müzik, aritmetik ve geometriyle değil, metafiziğin temel sorunlarıyla da ilgilendiğini göstermektedir. El-Kindi, Plotinosçu bir çizgide Platon'la Aristoteles'i bağdaştırmaya çalışmış, kanıtlama yolunda usavurmaya ağırlık vermiş, tüme varımı ve tümden gelimi kullanmıştır. Usçu düşüncenin bir başka önemli kişisi Türk filozofu Ebu Nasr Muhammed bin Tarhan bin Uzluk el-Farabi 872'de Farab'da Maveraünnehir doğmuş, Bağdat'ta öğrenim görmüş, Aristoteles'i incelemiş, onun etkisinde kalmış, 950'de Şam'da ölmüştür. İslam'ın kurallarıyla Platon ve Aristoteles'in felsefelerini bağdaştırmaya çalışan, bu arada felsefi araştırmayı kuru ussal araştırmadan ayırarak Tanrı sevgisini tek aydınlatıcı kaynak sayan filozof, Tanrı'ya hem usla hem aşkla yönelmeyi önermiştir. İbn Sina, bir başka filozof, Ebul Ali Hüseyin İbn Sina 980'de Buhara'da doğdu, 1037'de Hemedan'da öldü. İbn Sina Batı'da Avicenna diye bilinir. İbranice'deki Avicenna'dan. İbn Sina genç yaşta bilimlere, özellikle hekimliğe yöneldi. Aristoteles'in yapıtlarını okudu. Tanrı araştırmasıyla işe başlayan İbn Sina, Platon'la Aristoteles'i bağdaştırmaya çalıştı. Bilimin inançla karşıtlaşamayacağını, Kur'an'da açınlanan bilgilerin usa ters düşmeyeceğini göstermeye çalıştı. O bir bilim adamı olarak da bir filozof olarak da usçuluğu deneycilikle dengelemeye özen gösterdi. Bu yanlarıyla Arap skolastiğini doruğa çıkaran filozof olarak anıldı. İbn Sina evrende varlıklarla ve nedenlerle ilgili bir sıra düzeni belirlemiştir. Buna göre evren 3 tabakadan oluşmuştur. Maddesel tabaka, insani tabaka, tanrısal tabaka. Maddesel dünyayı karşılayan birinci tabaka, Aristoteles'te olduğu gibi edim ve edilimle, madde ve biçimle belirgindir. Bu tabakada Aristoteles'in 4 nedeni etkindir. İbn Sina insanı şeylerin özünü tanımayan bir varlık olarak düşünür. İnsan şeylerin özünü tanıyamaz ama şeylerin kendisiyle ilgili yüzünü, dış yüzünü tanıyabilir. Örneğin cismin ne olduğunu bilemez, onun 3 boyutlu olduğunu bilir. İnsan dünyası maddesel dünya ile göksel dünya arasında bir geçiş yeridir. İnsan ruhu ölümsüzdür, basittir, bölünemez, bu ruh bedenle ilişkidedir. Bedenin biçimi olarak iş görür. Göksel tabaka Aristoteles'te olduğu gibi iç içe saydam kürelerden oluşmuştur. Yıldızlar bu kürelere asılıdır ve her biri ayrı bir ruhla devindirilir. Ancak bunların tümü Plotinos'ta olduğu gibi türüm yoluyla Tanrı'dan gelmişlerdir. Üçüncü tabakada yer alan Tanrı Aristoteles'te olduğu gibi ilk devindiricidir, arı edimdir, zorunlu varlıktır. Tanrı'nın özü varoluşuyla özdeştir. Tanrı kendini tanır, tüm kendinde şeyleri yani nesneleri de tanır, ancak en alttaki varlıkları bireylikleri içinde sezemez. Gazali. İslam felsefesinin bir başka önemli kişisi Ebu Hamid bin Muhammed el-Gazali'dir. Gazali 1058'de Horasan'ın Tuz kentinde doğdu. Bağdat'ta Nizamiye Medresesi'nde dersler verdi. 35 yaşlarında doğruyu bulma yolunda bunalıma girdi. Medreseyi ve ailesini bırakarak yollara düştü. 10 yıl bir lokma bir hırka dolaştı durdu. Şam'a, Kudüs'e, İskenderiye'ye, Kahire'ye, Mekke'ye, Medine'ye gitti. Kuşkudan kurtulup doğruya erince yurduna döndü, Nişabur'da dersler verdi ve 1111'de Tuz'da öldü. Gazali İbn Sina'ya karşı dinin doğrularını savundu, Us'la inancı birleştirmeye çalıştı, Us'un doğruyu tek başına ortaya koyamayacağını bildirdi, gizemli yönelişi esini gönül ışığını önerdi. Buna göre felsefesi ussal tutarlılıktan çok coşkulu yönelime bağlı oldu. Gazali bilgiye her zaman kuşkucu bir tutumla yöneldi, felsefi doğrulamanın gerçek doğrulama olamayacağını öne sürdü. Fikirlerimizin nesneleri belirlediğini ancak gerçekliği tam karşılamadığını bildirdi. Tanrı'nın dünya üzerinde her an etkili olduğunu söyledi. İbni Rüşd'ün de belirlediği gibi onun felsefesi çok açık ve çok anlaşılır bir felsefe olmadı. İbni Rüşd. Gazali'den sonra doğuda felsefe sönmeye başladı, felsefenin ağırlığı batıya kaydı. Batıdaki bu gelişimin en önemli adı Ebu Velid Muhammed bin Ahmet bin Muhammed İbni Rüşd'dür. Endülüslü Arap filozofu İbni Rüşd, batıda daha çok Averroes diye bilinir. 1126'da Kurtuba'da doğan İbni Rüşd, kendinden önceki İslam filozoflarıyla ve Aristoteles'le ilgilendi. Bu arada hekimlik yaptı, kendisine önerilen resmi görevleri geri çevirdi, Kur'an'a saygısızlıkla suçlandı, sürgüne gönderildi, sürgünde öldü. Marrakeş 1198. Onun felsefesi Platoncu özellikler de taşıyan bir Aristotelesçiliktir. İbni Rüşd için felsefenin en temel sorunu varlıkların kökeni sorunudur. Ona göre hiçlikten hiçbir şey çıkmaz, biçim de madde de yaratılmış değildir. İbni Rüşd, Aristotelesçi bir bakışla devinimin sonsuz ve sürekli olduğunu bildirir. Ona göre us tüm insanlarda ortaktır. İnsanda hem etkin anlık hem edilgin anlık vardır. Tanrı kendini yetkin bir biçimde tanır ancak dünyayı hiç mi hiç tanımaz. Varlıkların varlığı bu arada insanın varlığı tümüyle doğal yasaların zorunluluğundan gelmedir. Ölümsüzlük türün bir niteliğidir, bireyin bir niteliği değildir. Sonuç, eski çağ deyip geçtiğimiz olur. O en eski zamanlar kimileri için unutulmaya bırakılmış zamanlardır. İnsanlar daha çok yeni düşünceleri merak ederler. Kendini öğrenmek istemenin aceleci bir eğilimidir bu. Yeni dururken eskinin külleri arasında eşelenmek boşa bir davranış gibi düşünülür daha çok. İnsan eskiden çok yeni de kendini bulacağına inanmıştır. Eski bize hiç benzemeyen şeydir diye düşünülür. Eskide bugün için gülünç bir şeyler de vardır. Böyle düşünülse de, bu düşünce yaygın olsa da eski bizi çeker. Yaşayanları ölüler yönetiyor derdi Auguste Comte. Ne olursa olsun, insan düşüncesini bir bütün olarak düşünmek ve onu tarihinden koparmamak gerekiyor. En basit bir bilginin bile kökenleri aydınlandıkça açıklığa kavuştuğunu biliyoruz. İnsanlık tarihini bilmek gerekir. İnsanlık tarihini her şeyden önce düşünce tarihi oluşturur. Bu tarihsel derinlikte her şeyi bilemeyeceğimiz doğrudur. Ancak ana çizgilere, temel kaynaklara ulaşmak yetecektir. Tarih içinde yitip gitmek değil, tarih bilgisini işe yaratmak önemlidir. Tarihin dışında kalmak, düşüncenin tarihsel gelişimini bilmemek bilinçsizliğin gerçek adıdır. Bugünkü düşüncelere dünün düşüncelerinden geçerek gelinir. Bugünkü yaşamı yaratan dünkü yaşamdır. Bugünün değerleri dünün değerlerinden çıkıp gelmedir. Bugünkü düşüncenin kökeninde dünün düşünce bileşimleri vardır. Her düşünce geçmişiyle doğrulanır. İnsanlığın ortak bilinci bizim tek tek bilinçlerimiz için vazgeçilmez bir dayanaktır. Tek bilinç kendini ortak bilinçte doğrular. Gerçek anlamda yaşamak, düşünmek demektir. Düşünmeden yaşamak, yaşama bilinçsizce katılmaktan, hatta iğreti yerleşmekten ya da yaşamda sürüklenmekten başka bir şey değildir. Ci poco pensa molto erra diyor Da Vinci. Az bilenin çok yanıldığını söylüyordu. İnsanların yetkin biçimde düşünmekten geri kalmadığı bir dünya, bir ölümlüler cenneti olacaktır. Auguste Comte'un dediği gibi, tarihini bilmedikçe bir bilimi tam olarak kavrayamayız. Yeni çağın düşünce oluşumlarını inceleyenler, onun orta çağın derinliklerinden eski çağa uzandığını görürler. Yeni çağı başlatan Rönesans aydınları, bilgi araştırmasına eski çağın verimli düşünce denizinden başlamışlardır. Yeni çağ aydınları evrensel değerlere ulaşma çabasının tadını Stoa filozoflarından, sağlıklı düşünce için kaçınılmaz olan kuşkucu eğilimleri, Piro'nun olumsuz ve kısır kuşkuculuğundan, dünyanın yaşanmaya değer bir hazlar alanı olduğu anlayışını Epikurosçu bakış açısından derlediler. Montaigne'in derinlerine inmeyi göze alanlar, onda bu üç kaynağın pırıl pırıl parıldadığını göreceklerdir. Eskiler her şeyi ortaya koydu ve açıkladı. Bu durumda bize söyleyecek bir şey kalmadı gibi yapay duyarlılıkları bir yana bırakarak eskiyi abartma ve tanrısallaştırma eğilimlerinden kaçınarak en eski düşünceleri tüm incelikleriyle kavramak zorundayız. Bu açıdan Platon'da, Aristoteles'te öbürleri de henüz yepyenidir ve her zaman yepyeni kalacaktır. Başlıca kişiler: Abelard Pierre ya da Abelardus, Fransız filozofu, 1079-1142, Nantes yakınlarında Palet kasabasında doğdu. Champollion'u, Guillaume'un ve Aziz Anselmus'un öğrencisi oldu. Psikoposluk kurulu üyesi Fulbert'in yeğeni Heloas'la gizlice evlendi. Fulbert, Abelard'ı adamlarına yakalatıp hadım ettirdi. Filozof bunun üzerine Saint-Denis Manastırı'na çekildi. 1121'de Soissons Konsili, 1140'da Sen Konsili Abelard'ı cezalandırdı. Abelard, Clunsi Manastırı'nda öldü. Başlıca yapıtları Introductio ad Theologiam, din bilime giriş, Sic et non, evet ve hayır, Ethica sive actio te ipsum, ahlak ve kendi kendini tanı, Dialektika, diyalektik. Albertus Büyük, bilgin ve filozof, 1193-1280. 1222'de Dominikenlere katıldı, Strasbourg, Köln ve Paris'te felsefe okuttu. Arap ve Yahudi metinlerini inceledi, böylece Aristoteles felsefesine yöneldi, onun görüşlerini Hristiyan düşüncesine kattı. Bilimin alanıyla din bilimin alanını kesin bir biçimde birbirinden ayırdı. Felsefi araştırmayı dogmalardan ayrı tutmaya özen gösterdi. Bilime olan büyük merakı onu hekimlik ve kimya alanlarında araştırmalara yöneltti. Büyük Albertus özellikle kimyada çok önemli çalışmalar yaptı. Altının arıtılması, nitrik asitin madenleri etkilemesi gibi. Büyük Albertus Köln'de öldü. Summa Theologica 1270 en önemli yapıtıdır. Anaxagoras, Yunan filozofu, M.Ö. 500-428. Klazomene'de bugünkü Urla doğdu. Anaximenes'in ve Hermotimos'un öğrencisi oldu. Hermotimos bazı kaynaklara göre yaşamış bir filozof, bazı kaynaklara göre de bir söylence kişisidir. Anaxagoras, Atina'da bir felsefe okulu açtı. Öğrencileri arasında Perikles, Öripides, Sokrates gibi ünlü kişiler olduğu söylenir. O, atomcu düşüncenin en eski filozofu olmakla birlikte, atomculukta Demokritos'tan ve Empedokles'ten sonra anılır. Filozof, gökbilimle de ilgilenmiş, ay ve güneş tutulmalarını açıklamıştır. O, siyasetten uzak gerçek bir bilgi yaşamı sürdürmüştür. Anaxagoras, Lampsakos'ta, Çanakkale Boğazı kıyıları öldü. Anaximandros, Yunan filozofu, M.Ö. 610-547. Miletos'ta doğdu, orada yaşadı ve öldü. Thales'in çömezi oldu. Güneş saatini bulduğu, bir dünya haritası çizmeye çalıştığı söylenir. Doğa Üzerine adlı yapıtından bize bazı parçalar kalmıştır. Thales'in ardılı olarak Miletos okulunun başına geçen Anaximandros, insanların balıklardan geldiğini öne sürmüştür. Anaximenes, Yunan filozofu, M.Ö. 540-480. Önderi Anaximandros gibi o da Miletos'ta doğdu, orada yaşadı ve öldü. Miletos okulunun son temsilcisidir. Anaximandros'un yaptığı güneş saatini geliştirmiş olduğu sanılır. Yapıtlarından günümüze hiçbir şey kalmamıştır. Anselmus Aziz, filozof ve din adamı, 1033-1109, Aosta'da İtalya doğdu. Normandiya'da Benedikt'in başrahibi oldu. 1093'te Canterbury başpiskoposluğu görevine getirildi, ölümüne kadar bu görevde kaldı. Rosellin ve Ganilon'la skolastik konusunda tartışmalarıyla tanındı. Tanrı ve insan ilişkisini inceleyen Sur Deus Homo belki de en önemli yapıtıdır. Dialogus de Veritate doğru üzerine bir araştırmadır. De Divinitatis Essentia Monologium Yaradan'ın sözü üzerine monolog da önemli yapıtlarındandır. Aziz Anselmus Canterbury'de öldü. Antisthenes Yunan filozofu M.Ö. 444-365 Atina'da doğdu. Önce Gorgias'ın sonra Sokrates'in çömezi oldu. Kinikler okulunun kurucusu ve Sinoplu Diyojenes'in öğretmenidir. Antisthenes sofistlerin öğretilerine bağlı kaldı. Dünya işlerini aldırmayan kişiliğiyle bir başına yaşadı. Aristippos, Yunan filozofu. M.Ö. 430'da Mısır'ın batısında ya da Libya'nın doğusunda eski bir Yunan kenti olan Kirene'de doğdu. Atina'da Sokrates'in derslerini izledi. Uzun süre Sicilya'da Dionysios'ların sarayında kaldı. Kirene okulunun kurucusudur. 25 kadar diyaloğu olduğu sanılır ancak bunların tümü yitip gitmiştir. Nerede ve ne zaman öldüğü bilinmiyor. Aristoteles, Yunan filozofu, M.Ö. 384-322. Yaşamıyla ilgili bilgilerimiz eksikli ve bulanıktır. Aristoteles, Stageira'da Makedonya doğdu. Amitas II'nin dostu olan hekim Nikomakos'un oğluydu. Babasının ölümünden sonra Atina'ya yerleşti. 367-347 arasında Platon'un derslerini izledi. Öğretmeni ölünce Kuzeybatı Anadolu'da Aternus'ta Misia bölgesi dostu olan Kral Hermias'ın yanına gitti. Kralın kız kardeşi Pityas'la evlendi. Assos'ta Troas bir okul kurdu. Hermias Perslerin eline düşünce Aristoteles Lesbos'a çekildi. Makedonya kralı Filippos 342'de Aristoteles'i oğlu Aleksandros'u geleceğin büyük İskender'i eğitimiyle görevlendirdi. Öğrencisi kral olunca Aristoteles görevini bitirmiş olarak Atina'ya döndü. Orada Likeion adlı okulunu kurdu. Öğrencileriyle gezinerek ders yaptığı için bu okula gezici anlamında Peripatos adı verildi. Yapıtlarının çoğunu burada yazdı. 323'te kendisine yöneltilen siyaset oklarından korkuya kapılarak ve Sokrates'in uğradığı kötü sona uğrayabileceğini düşünerek Kalkis'e, Euboia, bugünkü Eğriboz çekildi, orada öldü. Ölüm nedeni bilinmiyor. Bir mide hastalığından ölmüş ya da öldürülmüş olabilir. Başlıca yapıtları Fizika fizik, Poetika sanat öğretisi, Politika siyaset, Metafizika metafizik, Organon mantık. Augustinus Aziz, Latin kilise babası, 354-430. Tageste'de Suk Ahras'ta Afrika doğdu. Babası pagan, annesi Hristiyandı. Tageste'de, Kartaca'da, Milano'da belagat dersleri verdi. Maniciydi, daha sonra kendisini Aziz Ambrosios'a vaftiz ettirerek Hristiyan oldu. 387. 388'de İtalya'dan ayrıldı ve Hippo Regios'a yerleşti. 391'de papaz, 396'da piskopos oldu. Hippo Regius da öldü. Başlıca yapıtları Contra Academicos, akademilere karşı, De Beta Vita, mutlu yaşam üzerine, Confessiones, iç döküşler. Boetius, Anicius, Manlius, Torquatus Severinus, Latin şairi ve filozofu, 480-524, Roma'da doğdu. Bir konsülün oğludur. Roma'da ve Atina'da öğrenim gördü. Gotların kralı Theodoric'in Roma'ya girişinde kentliler adına konuşma görevini senato ona verdi. Bundan sonra Theodoric onu yanına aldı ve önemli görevlere getirdi. Daha sonra ihanetle ve büyücülükle suçlandı, işkenceyle öldürüldü. kilise bir süre sonra onu şehitler listesine aldı. Başlıca yapıtı De Consolatione Philosophia'dır. Felsefenin avutuşu. Demokritos, Yunan filozofu. Milattan önce 460-350. Abdera'da, Trakya doğdu. Leukippos'un dostu ve çömezi, ünlü hekim Koslu Hipokrates'in de dostuydu. Gençliği çok uzun yolculuklarda geçti. Mısır'da 5 yıl kadar geometricilerle çalıştı. Atina'da kaldığı süre içinde Sokrates'le karşılaşmadığı sanılır. Düşünceleriyle baş başa kalabilmek için dış dünyadan kopabilmek adına gözlerini çıkardığı söylenmiştir. Atomculukla ilgili görüşlerini Anaksagoras'tan almış olmalıdır. 420'ye doğru Abdera'da okulunu kurdu. Atomculuğunun yanı sıra ahlakçılığıyla da ünlüdür. Yapıtlarından bize bazı parçalar kalmıştır. Diyojenes Laertios ya da Laertesli Diyojenes, Yunanlı yazar. 2. ila 1. yüzyılın ilk yarısında Klikya'da, Anadolu'nun güneydoğusunda yaşadı. Diyojenes Laertios 10 kitaptan oluşan Peri Bion Dogmaton Kai Apotekmaton adlı yapıtında filozofların yaşamlarını ve görüşlerini anlatarak bize önemli bir felsefe tarihi kaynağı bıraktı. Bugün yitip gitmiş pek çok yapıttan yararlanılarak yazıldığı belli olan bu yapıtta abartılı ve uyarsız belirlemeler de vardır. Diyojenes Sinoplu, Yunan filozofu, M.Ö. 413-323, Sinop'ta doğdu. Antistenes'in en ünlü çömeziydi. Toplum dışı yaşayışıyla ünlüdür. Platon ona çılgın Sokrates diyordu. Söylentiye göre kalp para basmaktan sürgün edilmiş bir sarrafın oğluydu ve babasının suç ortağı olmakla övünürdü. Epiktetos onu örnek bir bilgi olarak görür. Yapıtları bugüne kalmamıştır. Dionysios Areopagosçu, Aziz, milattan sonra 1. yüzyıl. Aziz Paulus'un etkisiyle Hristiyan oldu. Atina'nın ilk piskoposudur. Areopagos üyesiydi. 5. yüzyılda yazılmış pek çok yapıt onun sanıldı. Peri Ouranios Hierarchias, dinde aşamalar konusunda en önemli yapıtıdır. Empedokles, Yunan filozofu, M.Ö. 490 dolaylarında Sicilya'da bugünkü adı Agrigento olan Agrigento'da doğdu. Zengin ve nüfuzlu bir ailenin çocuğuydu. Ömrü demokrasiyi savunmakla geçti. Babası Meton'dan sonra Demokrat Parti'nin başına geçtiği sanılır. Filozof, şair, yasa koyucu, hekim olarak bilinir. Halkın sevdiği ve yücelttiği bir kişilikti. Diyojenes Laertios onun 60 yaşlarında Etna'nın kraterine atılarak yaşamına son verdiğini yazar. Ancak filozofun bilinmeyen bir tarihte Peloponnesos'ta öldüğü sanılır. Peri Fiseos, doğa üzerine ve Katarmoi, arınmalar adlı yapıtlarından bazı parçalar günümüze kalmıştır. Epiktetos, Stoacı Yunan filozofu, 50-130. Hierapolis'te Frigya doğdu. Roma'da bir azatlı kölenin yanında köleydi. Orada Stoacı Musonius Rufus'un derslerini izledi. Azat edildikten sonra yalnızca felsefeyle ilgilendi. Domitianus filozofları Senato kararıyla Roma'dan sürgün ederken Epiktetos Nikopolis'e, Epir, Balkan Yarımadası'nda bir bölge gitti. Orada yoksulluk içinde öldü. Ditribai Enkeriidon, Düşünceler, Söyleşiler adlı bir yapıtı vardır. Epikuros, Yunan filozofu, M.Ö. 341-270,